Ayrım 25.
Yorgo Andreadis, Almanya'daki Freiburg Üniversitesi'nde iktisat okudu. Ailesinin göç ettiği Karadeniz bölgesinin tarihiyle ilgilendi. 1960'tan günümüze kadar bölgeye 40'ı aşkın gezi yaptı. Kendini Türkiye ile Yunanistan arasında iyi bağlar kurulmasına adadı ve Abdi İpekçi Türk-Yunan Dostluk Ödülü'ne layık görüldü. Yorgo Andreadis hakkındaki bu kısa bilgilerden sonra gelelim işin özüne. Yazar Andreadis 1995 yılında Gizli Din Taşıyanlar adlı bir kitap yazdı. Trabzon'a 70 kilometre uzaklıktaki Kromni ve çevresindeki Müslümanların aslında nasıl gizli Hristiyan olduklarını yer ve zaman adları vererek örnek olaylarla anlattı. Bunlardan Molla Süleyman adını alan bir Hristiyanın hikayesi ilginçti. Arapça yazamazmış ve dolayısıyla bu karanlık cehalet yılları boyunca köylüler bilmediği için rahatlıkla Kur'an'dan değişik metinleri ezberden okuyabilirmiş. Nihayetinde onların topraklarının ürettiği bir hocaydı. Onların hocasıydı. Öylesine ketum, ciddi ve akıllıydı ki birbirleriyle o kadar farklılıklar gösteren köylülere tavsiyelerde bulunabilecek yegane kişi olarak bölgeyi etkisi altına almıştı. Herkes fikirlerine saygı gösterir ve onu vaiz bir kadı olarak sayarmış. Sayfa 12. Yorgo Andreadis'in kitabını duygulanarak okuyorsunuz. İkili yaşamın ne denli güç olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Bu öylesine zorlu bir hayat ki gizli Hristiyanlar kızlarını isteyen Müslüman Osmanlıların çöp çatanlıklarını bertaraf etmek için nice oyunlara, hilelere başvuruyorlardı. Kızlarının gerçek anlamda Müslümanlaşmasını, Türkleşmesini istemiyorlardı. Keza oğullarına Müslüman kız aldıklarında ise gelin önce görümceler ve evin kızları tarafından Hristiyan olmaya ikna ediliyordu. Gelin vaftiz edilmeden gerdeğe sokulmuyordu. Bebek vaftizleri, düğünler, bayramlar hep gizlice yapılıyordu. Gizli din taşıdıklarından şüphelenilmesin diye cami yapıyorlardı. Görünürde Müslüman olan, Müslüman ismi taşıyan bu Hristiyanlar, gerçek dinleri ortaya çıkmasın diye dışarıda Müslümanlık konusunda aşırı tutucu gözüküyorlardı. En yobaz onlardı. Öğrenmişlerdi, kim daha radikalse en iyi dindar oydu. Dışarıda dini bütün gözüküyor, evde ise gizli mabetlerinde ibadetlerini yapıyorlardı. Mabetler genellikle yer altındaydı ve insanlar gizli bir iç kapıdan aşağıya inerlerdi. O da ikonlar ve şamdanlarla doluydu. Hristiyanlar dua ve ayin için orada bir araya gelirdi. Gizli Hristiyanlar aynı Osmanlılar gibi giyiniyorlardı ve konak olarak adlandırılan evleri Osmanlılarınkine benzerdi. Genelde evler iki katlıydı. Dış cepheleri mavi boyalı olup basit geometrik figürler veya geometrik çiçek tasvirleri taşırdı. Bu evler gerçek Osmanlıların konaklarından hiçbir fark içermezdi. Zemin kat hayvanlarını, sığırlarını kapattıkları ahırdı. Hayvanlar zemin katın yarısını veya daha azını işgal ederdi. Kalan bölüm ağıldan bölünür, kiler olarak kullanılırdı. Burada dua ve diğer dini görevler için şapel olarak kullanılan bir oda daha vardı. Adı geçen eser sayfa 27. Yazar Andreadis'e göre din değiştirmelerin başlangıç yılı 1650. Yöre halkı yaklaşık 200 yıl gizli din taşıdıktan sonra bir bölümü 1828'deki Osmanlı-Rus savaşında Rus ordularının bölgeye gelmesiyle Molla Süleyman'ın karşı çıkmasına rağmen onu dinlemeyip gerçek dinlerini açıkladılar. Bir bölümü de Tanzimat fermanıyla dini özgürlükler ve etnik eşitlik geldiğini düşünüp gerçek dinlerine döndüler. Ama bilemediler ki bu özgürlük mevcut Hristiyanlarla ilgiliydi. Hiçbir yerde Müslümanların dinini bırakıp başka bir dine geçebileceği söylenmemişti. Tanzimatı yanlış yorumlamışlardı. Tanzimata rağmen ne İslam'ın ne de Osmanlı'nın din değiştirenlere sıcak bakmayacağını anlayamamışlardı. Son olarak şanslarını 1856'da ıslahat fermanıyla denediler. Çünkü İngiliz Büyükelçisi Stratford Canning, İslamiyet'ten ayrılmayı yasaklayan şer'i yasaların da değiştirilmesini istemişti. Ama öneri daha hayata geçirilmeden dinsel kimliklerini açıklayanların sonu yine acı oldu. Öldürüldüler. Yasa hiç değişmedi. Müslüman olmuşken pişmanlıkla eski dinine dönmenin cezası idamdı. Örneğin 25 Ağustos 1843'te eski dini Hristiyanlığa dönmek isteyen bir genç idam edilmiş ve bu olay üzerine İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi konuyu uluslararası mesele haline getirmişti. Dipnot: Sabetayist tarihinde tekrar Yahudi dinine dönme olayının yaşandığı 3 vaka vardı. Birincisi Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele sonucu Müslüman gözüklükler için Türkiye'ye yollanmak, ancak kendileri gitmek istemeyen bazı Sabetayistler Selanik hahamlığına başvurdular. Ama hahamlık nesillerin meşru izdivaçtan doğup doğmadıklarının bilinmediğini gerekçe göstererek bu istekleri reddetti. Burada ilginç bir değerlendirmeyi aktarmak istiyorum. İsrailli yazar Errol Gelardin, Sabetaycı Selim'in Öyküsü adlı romanında Sabetay Sevi'nin Mesih olduğunu, çünkü Sabetayistlerin Müslüman kabul edilip Türkiye'ye gönderildikleri için Hitler'in Selanik'teki soykırımdan kurtulduklarını yazdı. Sabetay Sevi 300 yıl sonra bile müritlerinin hayatını kurtarmıştı. İkinci teşebbüs İstanbul'un işgali döneminde oldu. Ticaret, seyahat müsaadesi almak isteyen bazı Sabetayist tüccarların dönme teşebbüsüne İstanbul hahamlığı izin vermedi. Üçüncüsü ise bireyseldi. Yazar Ilgaz Zorlu'nun başvurusunu Kudüs hahamlığı önce reddetti, sonra Ilgaz Zorlu'nun Yahudi dinine geçmek isteyenlerin yapacağı gerekli ritüelleri yerine getirmesiyle kabul etti. Hahamlığa göre Sabetayist'in Müslümandan farkı yoktu. Selanik'teki 56 bin Yahudi Alman toplama kampına götürüldü. 46 bini geri dönemedi. Bu arada belirtmem lazım, gizli din taşıyanlar kuşkusuz sadece Karadeniz'de değildi. Tarihçi Bartli Graseni, Balkanlarda Elbasan, İşkodra, Drac civarında bazı köylerde görünüşte İslam fakat aslında Ortodoks ve Katolik inançlı olan köyler tespit etmişti. Aktaran İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, 2001, sayfa 316. Yorgo Andreadis'in kitabını okuyup kütüphaneme kaldırmıştım. Yıllar sonra Kornukopya, cilt 6, sayı 34, 2005 adında İngilizce bir dergiye göz atarken Doğu Karadeniz evleriyle ilgili bir haber dikkatimi çekti. Biri Çamlı Emşin'de, diğeri Sürmene'de iki ayrı konağın alt katlarında, birinin duvar kemerinde, diğerinin ise şöminenin üzerinde, birçok kültürde olmasına rağmen özellikle Yahudiler için kutsal olan altı köşeli yıldız şeklindeki Süleyman mührü ya da diğer adıyla Davud'un kalkanı vardı. Bu amblem, sembol, Doğu Karadeniz evlerine sadece süs amacıyla mı yapılmıştı? Dergiye göre yaşayanlar bu sorunun yanıtını bilmiyordu. Bu bir sır olarak kalmıştı. Süleyman Mührü'nün Sırrı. Bu kitabın yazarının da çözümleyemediği bazı sırlar da vardı. İsmet Kür adını günümüzde kaç kişi biliyor merak ediyorum. İsmet Kür gazeteci ve yazardır. Sanıyorum kızını günümüzde daha çok kişi biliyor. Pınar Kür, yazar. İsmet Kür'ün ablası Halide Nusret Zorlutuna da şairdi, yazardı. Bizim böyle nice değerde ailelerimiz var. Neden bunların romanları, hikayeleri yazılmaz? Ama benim anlatmak istediğim başka. İsmet Kür'ün Yarısı Roman adlı günlüklerini okuyordum. 231. sayfadaki bir çocukluk fotoğrafı dikkatimi çekti. İsmet Kür ablası Halide Nusret'le yan yanaydı ve İsmet Kür'ün boynundaki madalyonu altı köşeli yıldız Süleyman mührüydü. İlginç deyip geçtim. Yıllar sonra Sermet Sami Uysal'ın Eşlerine Göre Ediplerimiz kitabında Halide Nusret Zorlutuna ve eşi emekli general Aziz Zorlutuna ile yaptığı röportajında bazı cümleler beni çok şaşırttı. Halide Nusret genç kızlığında adı duyulmuş, önemsenen bir şairdi, yazardı. Daha 24 yaşındayken Sisli Geceler adlı romanını yazmıştı. Babası Namık Kemal'in yakın arkadaşıydı, yani pek muhafazakar olmayan bir aileydiler. Ama bu ünlü yazar 25 yaşında eşini görmeden görücü usulüyle evlenmişti. Hadi bunun üzerinde de durmayalım. Sermet Sami Uysal'ın röportajı edebiyat üzerineydi. Ama nedense General Aziz Zorlutun'a birden ortada sorusu bile yokken eşinin 5 vakit namaz kıldığını söyleyiverdi. Belki ifade edemiyorum ama röportajı okuduğunuzda diyorsunuz ki şimdi bunun bu soruyla ne alakası var? Ne yalan söyleyeyim, Halide Nusret'in genç kızlığında boynuna taktığı altı köşeli Süleyman mührü beni bu kadar şaşırtmadı. Çünkü birkaç 10 yıl öncesine kadar Süleyman mührü bugün olduğu gibi bütünüyle Yahudilere ait değildi, herkes kullanıyordu. Ben asıl bu apansız çıkışların altında bir anlam arıyorum. Belki yanılıyorum, belki gazetecilik içgüdüsü ama öyle okuyorum. Ahlat'ta Selçuklular mezarlığındaki bir mezar taşında Edirne Kadiri Ali Fettavi tekkesindeki sandukada ya da ne bileyim Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağındaki Süleyman mührü beni bu ani çıkışta eşimle 5 vakit namaz kılıyor cümlesi kadar şaşırtmadı. Dipnot: Barbaros'u tırnak içinde yazdım çünkü Barbaros Yunancı barbar demektir. Bu lakabı onlar takmıştı. Bir diğer iddia ise Fransızca Barberous, yani kızıl sakal demekti. Lakap onlara aitti. Biz düne kadar kullanmıyorduk, Hayrettin Paşa diyorduk. Günümüzde artık Barbaros Hayrettin Paşa deniyor. Hatta daha da ileri gittik, sadece Barbaros diyoruz. Örneğin İstanbul Beşiktaş'taki bulvarın adı Barbaros Bulvarı. Hadi İttihatçı Maliye Nazırı Cavit Bey döneminde tedavüle çıkmış kağıt 10 paranın üzerindeki Süleyman mührü bizi birazcık şaşırtıyor diyelim. Ama yine de emekli bir paşanın birdenbire eşim 5 vakit namaz kılıyor demesi kadar değil. Halide Nusret'in kızı Emine Işınsu da yazar. Bukağı adlı romanında Niyazi Mısri'yi anlatıyor. Yaşasaydı babası ne derdi acaba? Ama kızım 5 vakit namaz kılıyor. Sayın generalim, bize ne? Biz mi sevap kazanıyoruz? Niye söyleme ihtiyacı hissediyorsun? Sizi böyle bir çıkışa zorlayan sebep nedir? Bütün solcu gençleri psikolojileri bozuk insanlar olarak gösteren yazar kızınca biz bir şey söylüyor muyuz? Bu örtü görevi gören şallara bazen kızdığımız oluyor. Örneğin Azra Erhat. Bu adın bizim için ne çok anlamı vardı. Hümanizm düşüncesini ilk ondan öğrendi bizim kuşağımız. Antik Yunan felsefesinin ne olduğunu ondan okuduk. Anadolu'nun ne kadar bizim olduğunu Azra Erhat anlattı bize. 12 Mart 1971 askeri darbesinin cezaevlerinde Azra Erhat'ın yiğit başı dik direnişini örnek aldık. Başta Doktor Şefik Hüsnü olmak üzere bizi biz yapanlar arasında sabotajlar yok muydu? Vardı ve biz hepsiyle hala gurur duyuyoruz. Öyle olmaları değerlerini hiç azaltmadı. Ama Azra Erhat, bize Anadolu'nun kültür varlıklarını anlatan, başta İlyada ve Odise olmak üzere efsaneleri, mitolojiyi okumamızı sağlayan, hümanizmin öncüsü o yiğit kadın, o bize anlatabilirdi. Ninesinin Maliye Nazırı Cavit Bey'i saklamasının nedeninin Sabetayist-Karakaşi ilişkiler olduğunu yazabilirdi. Yapmadı, anlatmadı. Sakladı işte, tıpkı ninesi gibi. Neden bahsetmedi? Yazsa bizdeki değeri mi azalacaktı? Rum olsa, Ermeni olsa, Türk olsa, ne bileyim daha başka bir şey olsa ne fark ederdi? Bunları niye gizledi? Böyle bir hayatı bize niye anlatmadı? Halbuki biz hiç orada değildik ve bu onu en iyi bilendi ama yazmadı işte. Sonra gitti Bülbül Derisi mezarlığına defnedildi. Mutlaka bir nedeni vardı. Bilin ki Türkiye'nin ufkunu genişleten o aydın kadını, Azra Erhat'ı biz hala seviyoruz, hep saygı duyacağız. Çünkü bizi çok zenginleştirdi. Ama ne bileyim bazen kırıldığımız oluyor işte. İkili yaşam insan ruhunda nasıl bir erozyona neden oluyor artık tahmin edebiliyoruz. İşte bir İstanbul hanımefendisi Rezzan Yalman, gazeteci Ahmet Emin Yalman'ın eşi, gazeteci Sinan Korler'in ablası. Bakın çocukluğuna ilişkin ne anlatıyor. Çocukluğumda evde sarıklı bir hocadan Erşat Efendi'den Kur'an dersi aldım. Ondan eski yazıyı ve Kur'an okumayı öğrendim. Annem her gece yatmadan dua okurdu. Hala geceleri okurum. Anneannem namaz kılardı. Annem ve babam Ramazan'da oruç tutarlardı ama namaz kılmazlardı. Lisede din dersinde fıkıh okurduk. Hoca anlatırdı. Kuyuya fare düşerse 3 kova su çekilecek, kedi düşerse 7 kova su çekilecek diye. Hoca efendi temizlenir mi kuyu suyu böyle derdik. Hanım kızım karışma fıkıh böyle diyor derdi. Hiçbir şeyin nedenini sormazdık. Tarih ve Toplum Dergisi Haziran 1986. Gerek var mı bunları anlatmaya? Tevfik Fikret'in dediği gibi örtü ne İstanbul? Sadece İstanbul mu? Ermeni Yahudiler, Pakraduniler. Selanikli Sabetaycılar, İspanyol Maranolar, Konversolar ve İranlı Meşedilerden sonra Ermeniler içinde de gizli Yahudi bir cemaatin 2700 yıldır varlığını sürdürdüğünü biliyor muydunuz? Pakraduniler veya Bagratuni, Bagraditis adı verilen ve asırlarca Ermeni toplumunu yöneten bu gizli Yahudi cemaatin hikayesi, M.Ö. 730 yılına başlıyor ve günümüze kadar uzanıyor. İddianın iki sahibi var. Yahudi Profesör Doktor Abraham Galante, Pakraduniler veya Ermeni Yahudi cemaati, diğeri Ermeni yazar Levon Panos Dabayan, Türkiye Ermenileri Tarihi. Her iki yazarın Galante ve Dabayan'ın iddiaları benzer. Hikaye M.Ö. 730 yılında başlıyor. Ermeni kralı Sannasar, Beni İsrail'e yaptığı seferde İsrail kralı Osei'yi öldürerek 10 Yahudi kabilesini esir aldı. Esirleri Fırat'ın ötesine Güney Ermenistan'a yerleştirdi. Yahudilerin uğradığı zulüm bitmemişti. M.Ö. 700'lerde bu kez Babil kralı Nabukadonosor, Mısır kralı Neho ile Kudüs kralı Joakin'e karşı bir sefer düzenledi. Söz konusu sefere Doğu Ermenistan kralı Hıraçya'da büyük bir orduyla iştirak etti. Hıraçya'nın bu savaşta gösterdiği olağanüstü başarı Nabukodonosor'u fazlasıyla memnun etti ve esir aldığı 10 bin Yahudinin yarısını Ermeni kral Hıraçya'ya verdi. Bu esirler arasında İsrail oğullarının önemli şahsiyetlerinden Prens Şampat da vardı. Şampat kısa zamanda Ermeni kral Hıraçya'nın iltifatlarına mazhar oldu, önemli mevkilere yükseldi. Prens Şampat'ın yükseldiğini gösteren bir başka Yahudi, Pakarat Şampa, aile menşeinin Hazreti Davud'a dayandığını iddia edip, Ermenistan kralı Vahar Şak'a müracaatta bulunarak saray hizmetine girmek istedi, kabul edildi. Yahudi Pakarat Şampa yaptığı hizmetlerle kısa sürede Yahudi Prens Şampat'ı gölgede bıraktı. Ermeni krallarına taç giydirme ve 10 bin kişilik özel süvari birliğine komutanlık yapma yetkisini aldı. Ermeni sarayında Yahudilerin yükselişi sürerken Ermeni krallarından 2. Dikran yani Büyük Dikran M.Ö. 90-36 Beni İsrail'e bir sefer düzenledi ve bu işgal esnasında tutsak ettiği binlerce Yahudi'yi ülkesine götürdü. Bu esirler arasından seçtiği Aşot adında bir Yahudi'yi özel hizmetine aldı. Yani zamanla nüfusları daha da artan Ermenistan'daki esir Yahudiler, Beni İsrail Prensi Şampat'ın hatırasını kendilerine rehber edinerek, Pakarat Şampat'ın liderliğinde örgütlenip, öz varlıklarını, dinlerini gizli de olsa koruyabilme mücadelesine giriştiler. Ermeni gibi görünüyor ama Yahudi gibi yaşıyorlardı. Örneğin domuz eti yemiyorlardı. Şabat, cumartesi günü çalışmıyorlardı. Cemaat dışından kimseyle evlenmiyorlardı. Ermenistan milattan sonra 637'den itibaren Arap hakimiyetine girdi. Sarayda egemenlik kuran Pakraduniler ağır vergi verme sözüyle Araplarla anlaşarak iktidarı tamamen ele geçirdiler. Ermenistan'daki gizli Yahudiler Pakradunilerin iktidarı milattan sonra 1045'e kadar sürdü. Bizans İmparatorluğu'nun işgali bu gizli yaşama son noktayı koydu. Bizanslılar için Ermeni Yahudi insan olarak hiçbir değer taşımazdı. Bu sebeple her iki kavmin mensupları tiksintiyle karşılanır ve hatta köleliğe dahi layık görülmezlerdi. Bizanslıların akıl almaz fanatikliğinden doğan vahşetleri neticesi on binlerce Ermeni imha olmuş, hemen birçoğu Ortodoks mezhebine girmeye zorlanmış, karşı çıkan Ermenilerin ağızlarına eritilmiş kurşun dökülerek tüyler ürpertici şekilde katledilmişlerdir ki, Karaman Konya Rumları bu iğrenç icraatlar neticesinde Rumlaştırılmış Ermenilerdir. Levon Panos Dabahyan, Türkiye Ermenileri Tarihi sayfa 59. Bizans zulmü sonucunda Pakraduniler yok olmadılar, her yana dağıldılar. Yahudi araştırmacı Dr. Gad Nassi, Pakradunilerin 20. yüzyılın ilk yarısına kadar özel gelenekleriyle Sivas Divri ile Erzincan Eyn yani Kemaliye arasındaki bölgede varlıklarını sürdürdüklerini belirtiyor. Dr. Nassi'ye göre cemaatin yayılımı Arapkir, Kapadokya ve Kilikya Çukurova'ya kadar uzanıyor. Doktor Nassi, Pakraduni soyundan gelenlerin fiziki görünüşlerinin Ermenilerden farklı olduğunu, kafa yapısı olarak Yahudiler gibi dolikosefal olduklarını belirtiyor. Ermeni yazar Dabayan, Pakradunilerin hala var olduklarını belirtiyor. Ama sayıları ne kadar, organizeler mi bilemem. Ancak bizde birine Pakraduni dedin mi bu hakaret için kullanılırdı. Çocukken birine kızdığımızda Pakraduni misin ulan sen derdik. Onların ırklarından gelen bir zekaları, müstehzi bir bakışları, hesapçı, işini bilir bir yapıları vardır. Tarım ve zanaatten çok hep ticaretle, para finans işleriyle uğraşmışlardır. Yeni Aksiyon Dergisi 3 Nisan 2006. Yahudiyken Ermeni olan herkesi Pakraduni olarak görmek hatalı olur. Örneğin Ermeni yazar Arsen Yarman, nitelikli çalışması Osmanlı Sağlık Hizmetleri'nde Ermeniler ve Surp Purgiç Ermeni Hastanesi Tarihi adlı çalışmasında bir başka dönme olayına değiniyor. Püzant Koçya'nın yine bu dönemde 19. yüzyıl ortaları, Surp Purgiç Ermeni Hastanesi'nde eğitim gören 3 Yahudi çocuğa ilişkin olarak aktardığı anekdot ise hayli ilginçtir. Önce hastaneye sığınan ve Yahudi olarak kalan çocuklar, daha sonra cemarana giderek Ermenice öğrenirler ve Hristiyanlığı kabul ederler. Ohannes, Antranik ve Ignatios adını alan çocukların soyadları ise Nor İsrail, Yeni İsrail olur. Daha sonra Eçmiadzin'e gidip gelen bu çocuklar İstanbul'da Ermeni kızlarıyla evlenirler ve çocuklarını da Ermeni olarak yetiştirirler. Sayfa 477. Dipnot. Yazar Arsen Yarman ne yan yana gelir. Osmanlı tarihiyle ilgili sohbetler yaparız. Sadece bilgi değil, belge alışverişinde de bulunuruz. Bu ikili aydınlatma toplantılarımızın birinde yanıtını bulamadığımız bir soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Kallus Sarkis Gülbenkian 1869-1955 Ermeni bir iş adamıydı. Özellikle Orta Doğu petrolleri sayesinde çok zengin oldu. Adına vakıf kuruldu. Kafamızı karıştıran bundan sonrası, bugün 14 kişilik vakıf yönetiminin çoğunluğu Yahudilerin elinde. Yılda 400 bin dolar Ermeni vakıflarına giderken 18 milyon doların örtülü Yahudi vakıflarına gittiği iddia ediliyor. Araştırılması gereken güzel bir konu. Araştıracak olanlara Musul petrolleri konusunu Londra'da İngilizlerle görüşmeye giden Maliye Nazırı Cavit Bey'in yanında Gülbankyan'ın olduğunu anımsatmak isterim. Cavit Bey görüşmeyi yarıda bırakıp İstanbul'a dönmüş, Gülbankyan toplantıları sürdürmüştü. Tabii %5 komisyon karşılığı. Yahudilerin Ermeniliğe dönmeleriyle ilgili olaylara kitabın ileri bölümlerinde yine devam edeceğiz ama bu bölümü trajikomik bir olayla noktalayalım. Ermeni Diyanet İşleri Başkanı kim? Yazar Arsen Yarman bundan 3 yıl önce Ermeni cemaatine çok konuşulan bir olayı aktardı. İstanbul Kumkapı eski Ermeni patriği Şinor Kalustyan ölmeden önce çevresine Diyanet İşleri eski başkanı Lütfi Doğan'ın üvey kardeşi olduğunu açıklamış. Hangi Lütfi Doğan'la kardeşti? Aynı adı taşıyan biri MSP'li, diğeri CHP'li iki Diyanet İşleri Başkanı vardı. İkisi de milletvekilliği yaptıkları yıllarda bile karıştırılırdı. MSP'li Lütfi Doğan 1968-1972 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yapmıştı. Gümüşhane Kelkitli'ydi. CHP'li Lütfi Doğan 1972-76 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yapmıştı. Konya Ermenekli'ydi. Biz Arsen Yarman'la sohbetlerimizde o mu bu mu derken Almanya Ermeni Cemaati Önderi Başpiskopos Karekin Bekçiyan, yine Aktüel Dergisi'nden Mehmet Asal'a Kalustyan'ın üvey kardeşi din adamı Lütfi Doğan'dır açıklamasında bulundu. 5 Eylül 2005. Dergi iyi bir habercilik örneği vererek konuyu kapak haber yaptı, her iki Lütfi Doğan'ı da sordu. Kalustyan Yozgat İyderi'ydi, 1915 Ermeni tehcirinde ailesini kaybetmişti. Sonraki yıllar öğrendiğine göre ailesinden herkes ölmüştü. Hayatta kalan sadece annesi Şuşan'dı ve o da bir Türk Müslümanla evliydi, üvey kardeşi bu evliliktendi. Yıllar sonra 1965'te Kalustyan ve annesi Şuşan, yani Güldane Hanım, birbirlerine kavuştular. Annesi ölene kadar oğlunun yanında kaldı. İddiaya göre Şuşan Hanım 1 Kasım 1969'da vefat ettiğinde oğlu Lütfi Doğan da İstanbul Kumkapı Ermeni Patrikhanesi'ndeki cenazeye katıldı. Balıklı Ermeni mezarlığında defin sırasında kendi inancında dua etti. Her iki Lütfi Doğan da tüm iddiaları reddettiler. CHP'li Lütfi Doğan, ben Ermenekliyim, Yozgat'ta hiçbir ilgimiz yok derken MSP'li Lütfi Doğan'ın ailesinin 1. Dünya Savaşı sırasında Kelkit'ten Yozgat'a gelip 2 yıl kaldıktan sonra tekrar memleketlerine döndükleri ortaya çıktı. MSP'li Doğan babasının o yıllarda daha reşit olmamış bir yaşta olduğunu, 1926'da Mecbure Hanım'la evlendiğini, onun ölümüyle kendi annesi Pullu Hanım'la evlendiğini söylüyordu. Kardeşliği reddediyordu. Tartışma gazete, dergi ve televizyon haber bültenlerinde sürerken olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde Diyanet İşleri eski başkanı Süleyman Ateş'in annesinin Ermeni olduğu ortaya çıktı. ATV Haber Merkezi'ne konuşan Süleyman Ateş'in kardeşi Yavuz Ateş, annelerinin Ermeni olduğunu açıkladı. 8 Eylül 2005.